Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde bilhassa Kanun-ı Esasiye, yani bugünkü deyişle anayasaya, meclisli yönetime, hürriyet kavramına, demokrasi kavramına, uygulamalarına, modellerine, geçiş sürecini, Osmanlı Devleti'nin modernleşme dönemini ele alıyoruz. 19. yüzyıl bu bakımdan çok kıymetli. 19. yüzyıldan itibaren artık bir nizam-ı cedid arayışına girmiş Osmanlı Devleti idarecileri, aydınları, yani eski kanuni kadimle, eski kanunlarla, eski düzenle artık Osmanlı Devleti'nin devam edemeyeceğini görerek nizam-ı cedid denilen yeni düzenle bir modernleşme ve Osmanlı Devleti'ni yenileme arayışına girmişler. Bu nizam-ı cedid aynı zamanda Fransız devriminin işte yeni düzen kavramını da çağrıştırıyor. Tabiatıyla biliyorsunuz hemen öncesinde bunu nizam-ı cedid döneminin öncesinde Fransız devrimi gerçekleşmiş. Bu etkileşimler siyasi, kültürel, hukuki etkileşimler kaçınılmaz, hele Osmanlı Devleti gibi arayış içerisinde olan bir ülke için. Bu etkileşimlerin yanı sıra geçtiğimiz programlarda ifade etmeye çalıştık. Tabii Osmanlı Devleti yeni ortaya çıkmış bir devlet değil. Onun bir tarihi var. Üzerine bina olduğu bir takım gelenekler var. Türk devlet geleneği gibi, İslam medeniyetinin, devletlerinin geleneği gibi daha önce buralarda hüküm sürmüş köklü devletlerin, işte Sasaniler olsun, Bizans olsun, varlığı gibi bütün bunlardan etkilenmiş ve kendi özgü modelini meydana getirmiş. Dolayısıyla eski kurumların, danışma kurullarının etrafında, eski bir takım kavramlar, temel prensipler etrafında, işte İslam'ın istişare etmek gibi, bu modernleşme arayışının yerli, milli, dini geleneklerle ilişkisi de kuruluyor bu dönemde. Bunun için de özel gayret sarf ediliyor. İşte ıslahat tanzimat fermanlarında efendim bu dönemin paşalarının, Ali Fuat Paşa gibi, Ahmet Cevdet Paşa gibi ya da mesela yazar çizerlerinin Namık Kemal, Ali Suavi gibi yazılarında, bunları artırmak da mümkün elbette, bu arayışı bir yandan işte dünyadan etkilenmeyi, diğer yandan bunların kendi geleneklerimiz içerisindeki varlığının, mevcudiyetinin, devamlılığının, ilişkiliğinin anlatılmaya çalışılmasını gördük, görüyoruz. Buna geçtiğimiz programlarda örnekler verdik. Bu neticede 1. ve 2. Meşrutiyetle beraber uygulamaya da geçiyor ve ciddi bir tecrübe, birikim ortaya çıkıyor. Bu birikim çeşitli düzeylerde, bir yandan mevzuat düzeyinde, yani anayasadan kanunlara ve işte meclis iş tüzüklerine kadar oluşan bir seri birikim söz konusu, hukuk birikimi söz konusu. İkinci olarak tabii siyasi kültürü değiştiren, dönüştüren, dolayısıyla siyasi kültür kodu olarak önümüzdeki döneme miras kalan bir değişiklik söz konusu. Üçüncüsü de kadrolar düzeyinde bir tecrübe, birikim söz konusu. Bütün bu işlerin içine girmiş, buralardaki tartışmalara, müzakerelere dahil olmuş, buralarda tabiri caizse pişmiş, olup bitenlerden dersler, ibretler çıkarmış, bazen çok ağır tenkitlerde bulunmuş, bazen işte mevcut durumdan dersler çıkararak fikrini değiştirmiş, olgunlaştırmış, hem pratikte bu uygulamaların içinde bulunmuş, hem de bu uygulamalarla haşır neşir olan gazetecilerin, yazar çizerlerin, aydınların, akademisyenlerin oluşturduğu bir kadro var. Bu kadronun da esas itibariyle çok ciddi bir birikim ve tecrübe teşkil ettiğini ifade etmek durumundayız. Bunlar hem o dönemdeki işte bu meclis, basın yayın, efendim akademik yayınlar ve daha sonra bu bahsettiğimiz dersleri de ihtiva eden hatıralar, romanlar, hikayelerle efendim bir takım denemelerle ciddi bir birikim oluşturuyor. Bu daha sonraki gelişmelere, daha sonraki uygulamalara, modellere de örnek teşkil ediyor. Onların üzerinde yükseleceği bir birikimi oluşturmuş oluyor. Bu ikinci meşrutiyetin de sona ermesiyle beraber malum Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Cihan Harbi'nde yenilmesiyle beraber bir ciddi problemle karşı karşıya kalıyor. Bu sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil, hemen altını çizelim. Bazen bu tür konuları konuşurken başka örneklere, dünya örneklerine de bakmak ufuk açıcı olabiliyor. O dönemde yenilmiş diğer imparatorluklar da Rusya gibi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok ciddi problemlerle karşılaşıyor ve netice itibariyle ortadan kalkıyor bu imparatorluklar. Zaten bu dönem bütün dünyada imparatorlukların sona erdiği bir döneme denk geliyor. Osmanlı da böyle bir problemle karşılaşıyor ama aynı zamanda bu sona erme Osmanlı coğrafyasının, vatanının işgal edilme süreciyle beraber gelişiyor. Savaşın galipleri işte Mondros Mütarekesi'nin şartlarını kullanarak, zorlayarak özellikle doğuda Ermeni çetelerinin, keza güneyde yine Ermeni çetelerinin Fransız lejyonerlerinin, Fransız ordusunun desteğiyle, batıda da Rum çeteleriyle beraber hareket eden Yunan ordusunun taziyle, baskısıyla, işgaliyle karşılaşıyor. Türkiye aynı zamanda Karadeniz'de de Rum ve Ermeni çeteleri var. Bunlar da yine bu işgal güçleri tarafından destekleniyor. Osmanlı İmparatorluğu ciddi olarak bu Mondros mütarekesi sonrasında yaşananlarla ordunun terhis edilmesi, silahlarına el konulması gibi büyük problemlerle yüzleşiyor. Bunlar işgali kolaylaştırıyor. İçerideki bahsettiğimiz bu çetelerin önünü açıyor. Ama diğer yandan dediğimiz gibi Osmanlı Devleti ciddi gelenekleri olan, bu bahsettiğimiz dönemden tecrübe ve birikimleri olan bir devlet, bu mücadeleyi yürütmüş olan bir kadro da var. Onlar da Mondros'a ya da bu işgal güçlerinin, Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerine rağmen Osmanlı vatanını, Osmanlı ahalisini, Osmanlı'daki bu vatandaşları koruyup kollayacak tedbirler arıyorlar. Bunun peşinde koşuyorlar. Bunun içerisinde özellikle düzenli orduyu korumak, kurtarmak, onun yapısını muhafaza etmek, silahlarını muhafaza etmek ve hem işgale hem de bu çetelerin işgaline karşı direnme düşüncesi var. Ona eşlik eden tabiatıyla ahalinin içerisinde de onlara karşı oluşmuş bir mücadele ruhu, bir direnç ruhu oluşmuş durumda. Çünkü şimdi biz burada tabii hani böyle cümlelerle ifade edip geçiyoruz. Bu bahsettiğimiz özellikle Doğu Anadolu'daki, Karadeniz'deki çetelerin varlığı çok ağır kanlı katliamlarla gelişiyor değerli dinleyiciler. Yani bu zaten hani Birinci Cihan Harbi'nde Rus ordusuyla beraber hareket eden Ermeni çeteleri var, komitacılar var. Bunların Doğu Karadeniz, bilhassa Doğu Anadolu'nun tamamında çok ağır yürüttükleri mezalimler var. Bunlardan mesela işte Van'da, Van'ın 40 bin küsürlük nüfusu hani savaş bittiğinde 1-2 bine düşüyor. Çok yakıp yıkılıyor eski Van. Bugün dahi giderseniz eski Van'ı, o kalenin etrafındaki Van'ı bulamazsınız. Bunlar ne yazık ki bizim tarihimizin, tarihçilerimizin böyle bir eksikliği var. Sadece onların değil, medyanın, sinema sektörünün, edebiyatçıların anlatması gereken bir büyük dram olarak arkamızda duruyor. Keza özellikle buna benzer bir şey Erzurum'da gerçekleşiyor. Erzurum da bu savaştan, Ermeni çetelerinin zulmünden çok ağır maliyetler ödeyerek çıkıyor. Bunu özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı kitabında Erzurum kısmında bulmak mümkündür. O dönemde savaşı müteakiben Erzurum'a giden Tanpınar adeta o yangın yerine dönmüş, dumanı üzerinde tüten Erzurum'un uğradığı zulmü, büyük kaybı, nüfustan ekonomiye kadar, mimarisine kadar, yapılarına kadar uğradığı büyük kaybı çok etkileyici bir şekilde anlatır. Beşşehir zaten bir klasiktir, onu muhakkak okumak lazım ama bilhassa o milli mücadele döneminin anlaşılması bakımından Erzurum, Beşşehir'deki Erzurum ve Ankara bahislerinin de ayrıca okunması lazım. Bakımdan burada Tanpınar'ı anarak geçelim. Keza Tanpınar deyince yine bu dönemin ruhunun anlaşılması bakımından Tanpınar'ın da hocası olan Yahya Kemal'in Eğil Dağlar isimli o dönemde yazılmış yazılarından oluşan bir kitabı vardır. O da gerçekten mütareke dönemi ve milli mücadele döneminin ruhunu, hissiyatını ve tartışılan konuların anlaşılması bakımından çok kıymetlidir. Ben döner döner bir daha okurum. Nesir olarak da çok güzeldir. Bu vesileyle iki ismi edebiyatımızın, fikir tarihimizin bu iki önemli ismini anarak devam etmiş olalım. Şimdi gördüğünüz gibi hani birinci meşrutiyeti, ikinci meşrutiyeti anlattık. İkinci meşrutiyetin sonuna geldik. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu ve buradan işte milli mücadeleye giden yoldayız. Bunları konuşacağız. Bir yandan işte son Osmanlı Meclisi toplanmış. Burada milli mücadeleyi yürütenler Erzurum ve Sivas'ta kongre yapmış olan müdafaa-i hukuk grupları bu son Osmanlı meclisi üzerinden bir milli müdafaa hukuku, milli mücadele ruhu oluşturmaya çalışıyorlar. Bu meclis üzerinden yürüyen bir mücadele söz konusu. Bu meclise bu ruh hakim olmuş durumda. Nitekim o yüzden de bu meclis zaman içerisinde İstanbul'un işgaliyle beraber kapatılacaktır ve meclisin üyeleri de tutuklanarak Malta'ya sürülecektir. Ama bu arada işte milli mücadele de başlamıştır. Güney'i söyledik biraz önce. Mesela Güney'de ve Doğu'da milli mücadele henüz meclis daha toplanmadan işte Erzurum, Sivas kongreleri öncesinden itibaren bu hazırlıklarla beraber oluşmaya başlamıştır. Keza özellikle Batı'da Yunanistan'ın işgaliyle beraber de bu aynı ruhun Ege'de kıvılcımlarının ortaya çıkmaya başladığını, Kuvayi Milliye ruhunun, Kuvayi Milliye oluşumlarının mahalli olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu arada bütün Anadolu'da bu ruhu ifade eden kongreler toplanıyor. Bu kongrelerde de bu bahsettiğimiz hissiyat o memleketin temsilcileri, ileri gelenleri eliyle bir bildiriye, bir yapıya dönüşmeye başlıyor. İşte özellikle bu Doğu Anadolu'da bahsettiğimiz Osmanlı'nın işgal ve ordunun tasfiyesine karşı direnen başında Kazım Karabekir'in olduğu bir kol ordu var. Bu kuvvetli bir kol ordu. Bu kol ordunun varlığı sayesinde çok ciddi bir rakama ulaşmış Ermeni çetelerinin buradaki tahakkümü, mezalimi, zulmü sona erdirilecektir. Türkiye'nin doğu cephesi buradaki çok muazzam ama çok güçlü aynı zamanda mücadeleyle sona erdirilecek ve Batı cephesinin sırtını dayayabileceği ve derinlik oluşturabileceği, yani bu derinlikten kastımız hem geri çekilme bakımından hem de orduyu devam ettirecek lojistiğin temin edileceği bir vatan coğrafyası ve insan kitlesi, böylece milli mücadeleyi yürütebilecek bir zemin ortaya çıkıyor. Keza aşağıda da işte güney bölgelerinde böyle bir direnç söz konusu. İşte 1920'lerde bu direncin, yani 20'de daha bu direncin semerelerini almaya başlayacak Türkiye. Antep'te, Maraş'ta, Urfa'da bu direncin sonuçlarını almaya başlayacak. Keza bu arada Karadeniz bölgesinde de Rum ve Ermeni çetelerinin hüküm sürdüğünü, buraya bunlara karşı yerel milislerin, çetelerin, keza onlarla işbirliği yapan jandarma ve askeri birliklerin Müslüman ahaliyi korumaya çalıştığını, bu çetelerle mücadele yürüttüğünü görüyoruz. Ama buradaki kesin sonuçlar özellikle milli mücadelenin başlamasıyla alınacaktır. Tabii bu arada bir de bu milli mücadele dönemini anlayabilmek için bütün bu direnç örgütlenirken, bu milli mücadele ruhu hakim olmaya başlarken Anadolu'ya, bir de işgal devletleri, işte Birinci Dünya Savaşı'nın büyük devletleri, onlarla işbirliği yapan Osmanlı'nın kimi unsurları Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bir takım tahriklerle isyanları çıkarmaya çalışacak. Dolayısıyla bu dönem Anadolu'da gerçekten büyük bir soru işaretinin olduğu, büyük tartışmaların olduğu, o tartışmalar etrafında işte bir takım hisleri kullanarak, aynı zamanda otoritesizliği kullanarak anarşi iklimi oluşturmaya çalışan yabancı devletlerin, onlarla işbirliği yapan grupların Anadolu'da mücadele ettiği bir dönem. Milli mücadele bu, dolayısıyla sadece bu çetelere karşı değil, aynı zamanda içeride de buna benzer bir takım grupların varlığına karşı da bir yürütülen mücadele. Bunlar netice itibariyle çok olağanüstü büyük gruplar değil, ama başlangıç döneminde bunun ne kadar büyük, nereye varacağı bilinmediği için bir endişenin olduğu bir dönem. Tarık Buğra'nın Küçük A isimli romanında bu endişe, bu endişeli hal, bu farklı düşünme halleri çok güzel anlatılır. Devam edeceğiz efendim. Bu ikinci meşruiyet sonrasındaki dönemi, o dönemin ruhunu anlatmaya çalıştım. Buradan milli mücadeleye ve meclisin kuruluşuyla beraber de Büyük Millet Meclisi dönemine geçeceğiz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.